Kronos Podcast.
Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Son derece deneyimli bir siyasi, belediyecilikten gelme, 10 küsur yıllık milletvekilliği deneyimi var. Gürsel Tekin'den bahsediyoruz. Sayın Tekin katıldığı bir televizyon programında bir soru üzerine HDP'ye bakanlık verilebilir dedi. Aslında bu cümlede ne var demek gerekirken bu cümle üzerinden acaba muhalefet çatırdıyor mu tartışmaları başladı. Biz de düşündük ki bu konu siyasi mi yoksa ahlaki mi? Çünkü ortada Halkların Demokratik Partisi diye bir parti var ve mecliste temsil ediliyor ve bununla birlikte 7 milyona yakın insanın oy verdiği meşru bir siyasi parti. Bu tartışma siyasi mi, ahlaki mi? HDP'siz HDP tartışmalarını gördüğümüz için biz öyle yapmayalım dedik. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu ile konuşacağız. Sayın Gergerlioğlu hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Gergerlioğlu, sorumuz çok net aslında. Bu tartışma, yani Sayın Tekin'in ifadeleriyle ortaya çıkan bu tartışma ahlaki mi, siyasi mi sizce?
Herkese merhaba. Tabii ki ahlaki bir durum var ortada. Çünkü milyonlarca kişinin oy verdiği bir parti kriminalize edilmeye, yok sayılmaya çalışılıyor. Kabul edilecek bir durum değil. Bunun en başta nedeni Kürt meselesinin hala Türkiye'de kabul edilmek istenmemesi. Hala meseleyi terör, terörist, vatan haini, şu bu gibi kelimelerle açıklama gayreti. Bu gayretten dolayı meclisin üçüncü partisi olmuş, milyonlarca oy almış bir parti her siyasi tartışmada denklem dışı bırakılmaya çalışılıyor. Utanç verici bir durum aslında. Çünkü
aslında denklem dışı mı bırakılmaya çalışılıyor yoksa denklemde görünür olması mı istenmiyor? Çünkü altılı masa ya da Millet İttifakı üzerinden bakacak olursak HDP tabanının oylarına şiddetli ihtiyacı var. Onlar da farkında. Keza Cumhur İttifakı'nın da böyle bir ihtiyacı var. Ama şu dönemi itibariyle kimse kol kola görünmek istemiyor. Aslında ahlaki mi derken biraz bunu açmanızı istiyoruz. Oyunu istiyorsunuz fakat o insanı farklı bir yerde konumlandırıyorsunuz meşru zemine rağmen. Neden?
Bu uzun süredir değindiğimiz bir husus. Kürt meselesini kalıcı olarak çözmek istemezseniz böyle habire her seçim üstü Kürt meselesini ve bu konudaki ana aktör olan partiyi hatırlama durumunda kalırsınız. Seçimler olur, ondan sonra unutursunuz. Seçimler yaklaşır, hatırlarsınız. Bunlar tabii kalıcı olmayan, hoş olmayan, ahlaki olmayan yaklaşımlar. Böyle de bir şekilde siyaset yapılmaz. Bunlar yani gerçekten çocuk oyuncağı haline getirmiş durumdalar siyaseti. Cumhuriyet 100 yılı tamamladı. İkinci yüzyıla girmek üzere ve bu cumhuriyetin en büyük sorunu olan şu anda yapılan devlet ve iktidar uygulamalarıyla bir sorun haline getirilmiş olan Kürt meselesi konusunda hala bir adım atılmak istenmiyor. Şimdi gerçek anlamda siyaset yapmak isteyenler gerçek sorunları çözmeye çalışırlar. Yani böyle çelik çomak oynamakla kimse bir yere varamaz. Memleketin tali meseleleri üzerinde fikir beyan ederek oy toplamaya çalışıyorlar. Sen gel, memleketin ana, kalıcı, can yakan bu soruna hakkında gel konuş kardeşim. Konuşmak istemiyor. Bu mesele gündeme gelince terör terör deyip duruyor. Ya diyoruz ki kardeşim biz de terör meselesinden rahatsızız. Terör, teröristlik, şudur budur bunlarla bu işi açıklamaya çalışmayın. Mesele çıkmaz sokakta. Ve gelin bunu siyaseten açacak anahtarları kullanalım ve bu mesele bir şekilde vuzuha kavuşsun. Kalıcı bir çözüme ulaşsın. Fakat böyle seçim üstü gelip bizden destek istiyorlar. Ardından seçimler geçiyor. Bakıyorsunuz aynı fotoğraf karesine girmek istemiyorlar. Randevu vermiyorlar. Şudur budur. Bununla da siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Yani gerçekten iktidarıyla muhalefetiyle, bakın çok açık söylüyorum, iktidarıyla muhalefetiyle boş yere kürek çekmiş oluyorlar. En başta kendilerini kandırmış oluyorlar. Daha sonra da halkı kandırmış oluyorlar. Bu kafayla oy alabilirsin. Ama siyasetin gereği olan sorunların çözümünü gerçekleştiremezsin. Yani siyaset ne demektir? Sorun çözme sanatıdır. İktidara gelme sanatı değildir ki. İktidara gelebilirsin. Daha da ülkeyi felç haline getirirsin, daha da berbat bir hale getirip daha sonrakilere devredebilirsin. İktidar olmak, güçlü olmak çok zor bir mesele değil ki. Yerine göre işte kötü niyetliysen halkı kandırırsın, boş laflar edersin, tumturaklı laflar edersin, halkı kandırırsın. İşte bir takım genel geçer, günün kabul gören cümlelerini kullanırsın. 50 yıldır bitmeyen, bitirilemeyen bir mesele için hamaset yaparsın, bağırırsın, çağırırsın. Ve sonunda bakarsın ki boş yere kürek çekmişsin, olduğun yerdesin. Bu iş midir yani?
Sayın Gergerlioğlu, 2019 yerel seçimlerini hatırlayacaksınız. Milletimizin hafızasında da son derece taze. Orada teşekkür etme bahsinde bile aslında çekinceli bir hal vardı. Bir takım siyasi partiler, milliyetçi tandanslı bir takım siyasi partiler teşekkür etmek konusunda bile bir sıkıntı yaşadı. Belki tabanlarıyla münasebetler açısından anlaşılabilir. Fakat siz doktorluk da yaptınız. Yani halkla sahada iç içe bulundunuz ve bulunmaya da devam ediyorsunuz. Vekil olarak da kendinizi soyutlamış durumda değilsiniz. Yani sahada gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten siyasilerin bu tutumunun, yani HDP ile görünmek milliyetçi tabanda bize kaybettirir düşüncesinin sahada bir karşılığı var mı? Toplumun milliyetçi kesimi HDP gerçeğini daha iyi kavramış olabilir mi siyasilerde?
Ya biz sahada insanlarımızla konuştuğumuz zaman belki ilk anda bir takım şablonik, sloganik cümlelerden, tablolardan etkilenmiş olarak görebiliyoruz. Fakat konuştuğumuz zaman, ayrıntılı dertleri anlattığımız, sıkıntıları ve çözüm yollarını anlattığımız zaman gerçekten önemli bir kabul görüyoruz. Ben de bu yüzden konuşmanın, olumlu tartışmanın sürekli önünü açmaya çalışıyorum. Gerek medya organlarında, gerek sahada. Her zaman bu yöntemle insanlarımızı o kendilerine giydirilen gözlüklerden kurtarmaya çalışıyoruz. Bunlar da zor değil. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar, birbirlerine temas ede de anlaşırlar. Biz bu temasları sağlıyoruz. Aslında bu kadar korkulacak bir durum olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Ama böyle siyasetin önünü tıkamak, kendi dayatmalarını devam ettirmek ve buradan rant elde etmek isteyen bir kesim var. Bakın çok açık. Hem iktidarda hem muhalefette. Böyle bir kesim var. Kesinlikle kimse riski almak istemiyor. Koru avuçlamak istemiyor. Yani 100 yıl boş yere geçsin onların umurunda değil. Yeter ki kendi saltanatları devam etsin, güçleri devam etsin. Bir çözüm umudu olmasın. Yeter ki kendileri saltanat tahtında kalsınlar. Memleket yansın, yıkılsın umurlarında değil. İktidarı ile muhalefeti ile ben iki kesime de bunu söylüyorum. Böyle iş olmaz. Yani HDP bu ülkede üçüncü büyük parti ve milyonlarca kişinin oyunu almış ve Türkiye'nin en önemli meselesinde ister katılın ister katılmayın bir çözüm sunmaya çalışıyor. Bir ön açmaya çalışıyor. Buyurun bu meseleyi çözelim demeye çalışıyor. Kandan ve şiddetten yana son derece rahatsız. Çatışmalardan yana son derece rahatsız. Çünkü en çok kendi oy aldığı bölgelerde halk çok rahatsız bu çatışmalardan. Kesinlikle de bitmesini istiyor. Kimse çatışmadan, ölümden, kandan, gözyaşından taraf değil. Bunu çok net bir şekilde söyleyelim ama ortada bir çıkmaz sokak var. Sorunların halledilmemesinden ortaya çıkan bir çatışma hali var. Bu da ila nihaye devam edecek bir durum değildir. Bir gün mutlaka bitecektir. Maalesef ki bunu bitirmek istemeyenler böyle bir kısır döngü içinde kalmakta ısrar ediyorlar. Ondan sonra gelip de oy istiyorlar. Biz bakın 2019 yerel seçimlerinden öncesinde bağrımıza taş basarak bu üzerimize düşen demokrasi vazifesini yaptık. Kimse bize HDP çözümden yana değildir, kendisini bir yere hapsediyor, hiçbir yere el uzatmıyor demesin. İşte bakın biz el uzattık ve ülkenin meselelerin çözümü noktasında elimizden geleni yaptık. Ama ya iktidarı bir tarafa bırakın. Gürsel Tekin diyor ki HDP'ye bakanlık verilebilir ki bizim öyle bir talebimiz de yok. Biz diyoruz ki ana meseleleri çözelim. Kürt meselesi çözülsün. Ya kardeşim Türkiye'nin ana meselesini çözmedikten sonra bana ister bakanlık ver, ister milletvekili şudur budur ne anlamı var? Biz bakın şu anda Türkiye'nin üçüncü partisi olmuşuz ve çok ağır baskılar altındayız. Bizim herhangi bir siyaset yapmamızı engellemeye çalışıyorlar. Bu şartlar altında siyasetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ya bize ne olur bir bakanlık verin, aman da duman biz bir pazarlık yapalım sizinle falan demiyoruz ki. Biz diyoruz ki sabahtan akşama kadar hiçbir şey istemiyoruz. Gelin bu vatandaşların hepsini Türk'ü de Kürt'ü de ızdıraba sokan, çocuklarını öldüren bu sorunun bir an evvel bitmesini sağlayalım. Hepimiz fedakarlık edelim. Maddi manevi bu sıkıntılardan kurtulalım diyoruz. Yoksa biz bakanlık şu bu peşinde değiliz. Zaten öncesinde de yerel seçimlerde de bağrımıza taş basıp verdiğimiz destek için bir pazarlık da yapmadık yani. İnanın ki hiç kimse de bunu yapmaz. Biz yeter ki dedik ki demokrasi gerçekleşsin, ülke bir düzlüğe kavuşsun, bu zalim iktidardan kurtulsun dedik ve bu yüzden adımlar attık.
Bu adımlarınız esnasında sizden sıklıkla istenen, gerek şahsınızdan gerekse partili arkadaşlarınızdan sıklıkla istenen açıklamalar var. Birincisi, öncelikle PKK ile aralarına açık mesafe koysunlar ve bunu açık açık ifade etsinler. İkincisi, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusundaki hassasiyetlerini ifade etsinler. Ben mesleğim gereği takip ettiğim için partinizden pek çok ismin bu konuda aslında tatmin edici açıklamalar yaptığına şahidim. Her şeyden önce Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını, sadece belki yerel yönetim güçlenmesi konusunda talepler olabileceği ama bunların da her şeyden önce demokratik bir şekilde Kürt sorunun çözümü önceliğine dayandığı söylendi. Fakat geldiğimiz noktada siz yine parti olarak da şahsınız olarak da kendinizi ifade etme ihtiyacı duyuyor musunuz? Mesela bu konularda Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kişisel bir sıkıntısı var mı ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda?
Kesinlikle yok. Biz bunu hem bireysel olarak hem de partisel olarak defalarca söylüyoruz. Biz Türkiye'de sıkıntının eşit vatandaşlığın, adil vatandaşlığın sağlanmaması olduğunu söylüyoruz. Ve Türkiye sınırları içinde herkes için eşit adil vatandaşlığın sağlanmasının bizim hedefimiz olduğunu net bir şekilde söylüyoruz. Zaten bunun için Türkiyeleşme adımları noktasında kendi eksikliklerimizi de görerek, öz eleştiriler yaparak tüm Türkiye'nin dört bir satına açılmayı zaten kongrelerimizde hedef olarak belirlemiş durumdayız. Defalarca defalarca bunu söylüyoruz. Ama biz şunu da aynı şekilde söylüyoruz. Mesele şablonik ifadelerle çözülmez. Mesele derinden bir şekilde çözülür. Yani ben hekimim, siz bir hastalık oluşmuşsa o hastalığın son belirtilerine göre değil, nedenine yönelik tedavi yapmazsanız boş yere aspirin tedavisi yapmış olursunuz. Ağrı kesersiniz ama kökende çözüm durmaktadır ve siz onu çözememektesinizdir. Mesele budur. Türkiye'de yapılan da budur. Efendim işte Diyarbakır anaları gelsin HDP il binası önünde beklesin. Efendim işte bu çocuklar gelsin buradan bir baskı yapalım da bu meseleyi bitirelim. Ya gerçekten çok sıradan bir düşünce bu. Keşke evet kimse örgüte katılmasa, efendim katılım göstermese şu bu ama bunun yolu Türkiye'deki sorunları hakiki, sahici, kalıcı olarak çözmektir. Yani örgüte katılan insanları tek tek işte alakası olmadığı gibi bir il binasının önünde oturarak çözemezsiniz. Senin çocuğun gelse ne olur? Başka çocuklar çıkıp gidiyor. Başka çocuklar gelmiyor. Yani bu tür palyatif, geçici, pansuman tedbirlerle kimse bir yere varamaz. Örgütün varlığı da bir gerçek, bir realite. İster kabul edin, ister etmeyin. Bütün çözüm süreçlerinde çatışan taraflar oturup konuşmuştur. Çözüm sürecinde de bu böyle olmuştur. Başka da bir yolu yoktur şu anda. Yani bu mesele apaçık ortadadır. Biz de meselenin çözümü için örgütle görüşülmesi gerektiğini defalarca da söyledik. Çözüm sürecinde de devlet ve iktidar bunu yaptı. Belki nihayete erdiremedi. Ama bir gün mutlaka erdirmesi gerekiyor. Biz sadece mesele örgütle de oturulup konuşulsun böylece bitsin demiyoruz. Biz asıl ana meselenin mecliste demokratik ana adımları atmak, anayasal değişiklikleri adil eşit bir şekilde yapmak ve bir taraftan da çatıştığın tarafla masaya oturup bu konuları sona erdirmek olduğunu söylüyoruz. Zor bir şey değil. Bunu tüm dünya devletleri yaptı, yapıyor. Herkes sorununu çözerken biz sorunumuzu çözemiyoruz. Bakın herkes sorununu çözüyor. Biz sorunumuzu çözemiyoruz. Biriler buradan oyrantı elde ediyor, iktidarlarını sürdürüyor. Mazlumlar, mağdurlar acılar çekiyor. Çocukları ölüyor. İnsanların paraları, malları, hazine yağmalanıyor, talan ediliyor. Silaha bir sürü para gidiyor. Ya etmeyin, eylemeyin diyoruz. Kimse söz dinlemiyor. Yok işte terörle arana mesafe koy, şudur budur. Ya bunlar gerçekten çok palyatif laflar. Hiçbir anlamı yok. Çünkü meselenin kökenine hitap etmiyor. Meselenin son görüntüsüne hitap ediyor. Yani bakın bir mesele ortaya çıkmış, gençler örgüte katılım göstermiş, bir örgüt ortaya çıkmış ve hayatını devam ettirmiş. Tüm bunlar masaya yatırılıp da nedenleri üzerinde düşünülmüyor da, ayrımcılık bataklığı kurutulmuyor da kalkıp sineklerle uğraşıyorlar. Yahu kardeşim ayrımcılık bataklığını kurut. O sinekleri öldürmek, yok etmek, efendim işte oğlunu geri gelmesini istemek veyahut da örgüt bitsin yok olsun demek kolay. Ama bunun yolu bir takım tedavilerden geçiyor, bir takım çözüm yollarından geçiyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz fakat adım atmak istemeyen devlet anlayışı işte bu çok kolay çözümü denemek istemiyor.
Siyaset bir çözüm üretme becerisidir, sanatıdır kimilerine göre. Fakat burada siyasiler oy getirecek her hamleyi doğal olarak yapmak isterler. Ama ilginç bir şekilde çözüm süreci diyebileceğimiz süreci başlatan Adalet ve Kalkınma Partisi hala iktidarda ve ilginç bir şekilde, doğru tabir buysa, çark etti. Tabii ki gerekçeleri vardı. PKK'nın atmadığı adımlar gerekçe gösterildi. Bir takım diğer siyasi gerekçeler de gösterilebilse de akıllarda hep şu soru vardı. Acaba sizin sözünü ettiğiniz devlet aklı hayır buraya kadar yeter mi dedi, yahut da siyaset buradan oy gelmeyeceğini anladı, onun için mi çark etti? Devlet mi, siyaset mi Kürt sorununun çözümü istemiyor?
Bizim gördüğümüz şu: Erdoğan bu konunun ayağının altında kaygan bir sabun olduğunu düşündü ve bu konunun çözümünün kendisine büyük zararlar verebileceğini düşündü. Benim gördüğüm bu. Çünkü hani mesela bilirsiniz, belediyeler çalışmalarını göstermek için daha çok üst yapı çalışması yapar. Altyapı çalışmasına çok girişmek istemez. Yıllarca altyapı çalışmaları ihmal edilir. Altyapı çalışmasına girdiği zaman da halk da bundan çok rahatsız olur ve uzun süre bitmeyebilir. O yüzden belediyeler bu konuyu mayınlı bir arazi olarak görür. Altyapı çalışması yapmaz. Kürt meselesi de böyle bir altyapı çalışması gibi. Yıllarca çözülmemiş, işte terör, silah falan denilerek çözülmeye çalışılmış bir meseleyi bir altyapı çalışması yaparak çözmeye çalıştı devlet ve iktidar. Fakat bu meselede biliyorsunuz yurt içinde de birçok engel vardı. O dönem mesela şu andaki iktidar ortağı MHP önemli bir engeldi. CHP önemli bir engeldi ve çözümü istemiyorlardı. Çözümü istemiyorlardı ve Erdoğan da böyle bir çözüme soyunmanın kendisine sonuçta zararlar getireceğini düşünüyordu ve böylesi bir ağır bir altyapı çalışmasını devam ettirmenin artık kendisi için çok anlamlı olmadığını, zor olduğunu düşünerek yarı yolda çark etti. Yani burada ana çözümü sağlayacak olan devlet de aslında. Hani ya örgüt de şunu yaptı, bunu yaptı. Tamam da mesele zaten devlet uygulamalarından kaynaklanıyor. Devlet kendi yanlışlarını düzelttiği zaman zaten çözümün önünü açar. Bir baba gibi belki isyan eden oğluna çözüm yollarını gösterdiği zaman, anlaşma yolunu gösterdiği zaman, çatışmayı bitiren yolları gösterdiği zaman bu meselenin bitmemesi mümkün değil. Fakat hem yurt içinde hem yurt dışında bu konunun muhalifleri vardı. Bir bedel ödemek gerekiyordu. Elini taşın altına sokmak gerekiyordu. Ama Sayın Erdoğan bunu yapmak istemedi. Bir ben mi kalmışım memleketi kurtaracak diye düşündü sanırım. Bütün açılımlardan da vazgeçti. İşte Alevi açılımı, Roman açılımından vazgeçtiği gibi, demokratikleşme süreçlerinden vazgeçtiği gibi Kürt açılımından da vazgeçti. Kolay olan yolu
tercih. Aslında Kürt sorununun çözümü için çok tehlikeli bir tespitte bulundunuz. Katılır mısınız? Açayım hemen. Erdoğan kendisine zarar vereceğini gördüğü için çözüm sürecinden vazgeçti demek, bir yerde Türkiye'de derin diye tabir edeceksek bir yapı varsa, yani Kürt sorunundan beslenen bir yapı varsa, bu çözümü istemiyor ve dolayısıyla çözmek isteyene zarar veriyor. Buradan bunu anladık. Sanırım hemfikiriz bu konuda. Evet. Peki evet. Bundan sonrası için çözüm üretmek isteyen, başta HDP, çünkü HDP kendini tanımlarken zaten halkların eşitliği üzerinden de hareket ediyor. Başta HDP olmak üzere sorunun çözümü için gayret eden, Erdoğan'ın tabiriyle elini değil gövdesini taşın altına koymak isteyenler hep zarar mı görecek? Yani devlet anlayışı değiştirilemeyecek mi?
Ayrımcılık hastalığı ağır bir hastalıktır. Tedavisi de kolay değildir. Zordur. Tıpta olduğu gibi bazı hastalıkların tedavisi çok zordur. Yılları alır. Bu hastalık da, bu ayrımcılık hastalığı da yılların hastalığıdır ve Türkiye'ye büyük tahribatlar vermiştir. Çok ağır durumdaki bir hastalık halini göstermektedir. Ama eğer ki bu durum devam ederse ülke daha da kötüleşir, daha da ağırlaşır. Aynı kan kaybı devam eder, bir yüzyıl sonrasında da devam eder ve hepten içinden çıkılamayacak karışık bir hale gelir. Biz hala şans olduğuna kanaat getiriyoruz. Hala şans var. Ben bu yüzden siyaset yapıyorum. Hala bu meselede bir çözümün olduğunu düşünüyorum. Çünkü karamsar olanlara da şunu söylüyorum: bu karamsarlık hali doğru değil. Çünkü bir yüzyıl sonra bu daha da kötüleşebilir. O zaman çocuklarımıza, torunlarımıza daha da berbat bir hal bırakmış olabiliriz. Gelin şimdi bunu çözelim. Evet, bundan zarar görebileceksiniz. Bakın, biz bu konunun çözümü için iktidar olmadığımız halde muhalefetken bile oldukça yoğun zararlar görüyoruz. İşimizden atılıyoruz, siyasetimize müdahale ediliyor, çok yoğun travmalar, darbeler yaşıyoruz. İktidar da mutlaka bunları yaşayacaktır. Ama biliyorsunuz etkili ilaç biraz acı bir ilaçtır. Ve insanın çok da keyif alarak aldığı bir ilaç değildir. Ve bu ilaç acı olmasına rağmen kesin bir tedavi sağlayabilir. O yüzden acı ilacı içmekten çok vazgeçmemek lazım. Sonu iyidir çünkü. Sonunun iyi olduğunu düşünerek biz bu hamleyi yapmalıyız. Çünkü bakın siyaset bu hayhuy içinde debelenip gidiyor. İnanın ki bir siyasetçi olarak ben çoğunlukla üzülüyorum. Çünkü boş yere bir sürü kelam ediliyor. Boş yere bir sürü fiil yapılıyor. Hiçbir şekilde çözüme hizmet etmeyen boş laflar, boş tartışmalar, ileri geri gidip gelmeler hiçbir anlamı yok. Yani bir yerde sallanıp durmaktansa minik de olsa adımlar atarak yürümek lazım. Bunu yapmamız gerekiyor ancak inanılmaz bir şekilde herkes kolay olanı tercih ediyor. Evet, riski vardır bu işe. İçeride dışarıda derin güçler, devletler müdahil olmuştur, çözmek istememektedir. Ama aklın yolu birdir. Bu böyle nereye kadar gidecek? Yani bakın kimse bölünmek, parçalamak, ayırmak istemiyor ki. Kimsenin böyle bir derdi yok. Partimiz en başta nasıl bütünleyen bir anlayışla yola devam edebiliriz? Nasıl bölücülüğü önleriz? Mantığıyla devam ediyor. Meseleyi en derinden nasıl çözebiliriz diye sürekli söylüyor. Bu uğurda çok ağır bedeller ödüyor. Ödemeye de devam ediyor. Fakat hala böyle bir büyük siyaset arenasında çelik çomak oynayan siyasetçiler var.
Sayın Gergerlioğlu, buradan muhalefete geçelim. Çünkü muhalefet HDP üzerinden farklı bir tartışma yaşamaya başladı. Altılı Masa acaba HDP tartışması üzerinden dağılabilir mi? Bu konuşuluyor. Bu tartışma bile HDP'yi uzak tutmak, en azından görüntü olarak bu fotoğraftan uzak tutmayı amaçlıyor olabilir mi? Siz mevcut şartlarda muhalefetle gerek Millet İttifakı'yla gerek geniş manasında Altılı Masa'yla sağlıklı bir diyalog geliştirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ya da öyle bir isteğiniz var mı?
Ya biz herkesle Kürt meselesi hakkında konuşalım isteriz. Ama patoloji bizde değil, patoloji onlarda. Kendi kafalarında sorunun çözümüne yönelik eski ezberlerinden kurtulmak istemiyorlar. Hala aynı kafa devam ediyor. Değişen bir şey yok. Çözüme yanaşmak istemiyorlar. Bu kafayla da bir yere gidemezler. Bu kafayla da muhalefete de zarar verir. Yani ülkeyi uçuruma sürükleyen iktidarın devam etmesine yol açarlar. Biz altılı masaya defalarca söylüyoruz. Biz ortak bir adaya sıcak bakıyoruz. Demokratikleşmeyi destekleyen, Kürt meselesinde çözümü öneren bir aday varsa biz kendi oluşturduğumuz ittifakları da bir tarafa bırakarak böyle ortak bir adaya destek veririz. Yani bizim küçük olsun bizim olsun gibi bir mantığımız da yok. Tüm bizi kıran, üzen söylemlerine rağmen biz yine bu söylemi devam ettiriyoruz. Yani gelin hep birlikte ortak demokratikleşme adımlarını atalım, meselenin çözümünü sağlayalım deyip duruyoruz.
Şunu netleştirebilir miyiz? Bir üçüncü ittifak kuruldu. HDP'nin de dahil olduğu, ağırlıklı olarak sol partilerin dahil olduğu bir ittifaktan söz ediyoruz. Bu üçüncü ittifak acaba seçime doğru nasıl bir yol haritası izleyecek? Çünkü gerek sizinle daha önceki görüşmelerimizde, gerekse partili diğer isimlerle görüşmelerimizde üçüncü ittifak bir seçim ittifakı olmayacak. Türkiye'nin demokratikleşmesi için uzun erimli, uzun soluklu olacak şeklinde değerlendirmeleriniz olmuştu. Yine bu düşüncede misiniz? Böyle olmasına rağmen seçime doğru bir ittifak politikası geliştirecek misiniz? Mesela az önce söylediğiniz ilginçti. Gerekirse bu ittifakla ilişkimizi ayrıca değerlendirir ama ortak adaya destek veririz. İttifak bu konuda hemfikir mi?
Genel olarak hemfikir. Ortak adaya destek noktasında bir hemfikirlik var. Türkiye'nin bu çok kötü iktidarının bir 5 yıl daha devam etmemesi gerektiğinde mutabıkız. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ama bizim söylediğimiz şu, hani biz kendi ittifakımızı kurmuş durumdayız ve aman biz başka hiçbir ittifaka destek vermeyiz demiyoruz. Bu noktada opsiyonumuz var. Biz kendi ittifakımızı kurarak seçim üstü ve seçim sonrası bu ittifaka devam edeceğiz. Ancak Türkiye'nin selameti için, bu iktidardan kurtulması için biz yerine göre altılı masaya ortak bir akıl, ortak bir anlayış tesis ederse yine destek vereceğimizi söyledik. Ortak bir anlayışı tesis edin, eski hastalıklı kafa yapılarınızdan uzaklaşın, bir HDP'ye bakanlık lafı sizi birbirinize düşürmesin, bu trajikomediye son verin. Biz yine her şeye hazırız. Bakın başka her zaman bu söylenmez. Kalkıp 3 yıl önce bağrımıza taş bastık diyoruz. Şimdi yine kalkıp ileri geri saçma sapan tartışmalar yapıyorlar. Yok HDP'ye bakanlık verilir mi? Yok HDP ile yan yana durmam, onunla birlikte şurada olmam, şu bu gibi laflar ediyorlar. Bizimle mecliste duruyorsun kardeşim. Bizim önergelerimizi oturup tartışıyorsun, oy veriyorsun öyle veya böyle. Yani bu nasıl tribünlere hitap eden bir mantıktır? Kendi inanmadığın lafları sırf 3 kuruşluk oylar almak için söylemeye ne gerek var? Sadede gelin, akla mantığa gelin. Gelin oturalım konuşalım diyoruz biz. Bizi hayal kırıklığına uğratsanız bile biz Kürt meselesi ve diğer tüm demokratikleşme meselelerin çözümü için adım atmaya hazırız. Bakın çok net bunu söylüyoruz. Küstük, şöyle oldu, biz sizi bir daha görmeyeceğiz, yaktık burayı, köprüleri yıktık demiyoruz. Biz diyoruz ki biz adım atmaya hazırız. Yeter ki siz acayip böyle bu meseleyi gündem etmekten korkan, partimizi anmaktan korkan tavırlarınızdan vazgeçin. Sıkıntı bizde değil ki. Biz sürekli el uzatıyoruz zaten.
Sayın Gergerlioğlu, Metropol Araştırma'nın başkanı Profesör Doktor Sayın Özer Sencar'ın bir açıklaması oldu. Çok net aslında tabloyu ortaya koydu. HDP'nin olmadığı bir ittifakın kazanma şansı yok. Adayın da, HDP'nin desteklemediği bir adayın da kazanma şansı yok dedi. Şimdi bunun sahadaki anket verilerine dayandığını düşünürsek doğal olarak şunu da sormamız gerekiyor. HDP'nin ağırlığı bu kadar ortadayken az önce sözünü ettiğiniz muhalefete dönük hoşgörülü mesajlarınız Cumhur İttifakı içinde geçerli mi? Recep Tayyip Erdoğan durdu düşündü dedi ki çözüm sürecini bitirmekle hata ettik, gelin tekrar konuşalım, bir çatı altında buluşalım dese Kürt meselesinin çözümü için HDP buna evet der mi? Çünkü muhalif kesim bunu merak ediyor.
Biz Sayın Erdoğan'ın artık bu ülkeye çok büyük zarar verdiğini düşünüyoruz ve bu Kürt meselesinde artık böyle bir adım atmayacağının da ayan beyan ortaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Bu zaten işte çözüm sürecini bitirdiğinden beri artık o köprüleri yıktı, geçti, gitti. Biz bu opsiyonları çok tanıdık kendisine. Kendisini çok eleştirdiğimiz halde sırf ülkede ölümler olmasın, sorun çözülsün diye politikalarını çok yoğun bir şekilde eleştirdiğimiz halde destek verdik ama o bu süreci de bitirdi ve şu anda geri dönülmez bir iktidar hırsı içinde yanıp tutuşuyor ve bu yüzden kalkıp böyle bir şey söylemez. Söylerse de biz onun samimiyetine kesinlikle inanmayız çünkü son derece samimiyetsiz bir yerde duruyor. Artık rotayı kalıcı bir şekilde güvenlikçi bir anlayışa çevirmiş durumda. Türk milliyetçiliğinin esas olduğu bir anlayışa çevirmiş durumda. Ulusalcı, Türk milliyetçisi, derin devlet ve kendisinin içinde bulunduğu bir garip koalisyonu devam ettirmekten başka bir niyetinin olmadığını da görüyoruz. Ve zaten şu anda bu koalisyonun devamı da bu kriterlerle oluyor, bu sözlerle oluyor. Yani şu anda koalisyonu devam ettirenler aslında büyük zarar görüyor. MHP de zarar görüyor, oyları düşüyor. Ama sırf genel ana hedefleri uğruna bu koalisyonu devam ettiriyorlar. Efendim işte Türkiye'de sorunlar çözülmesin, Kürt meselesi çözülmesin, demokratikleşme adımları atılmasın, eski Türkiye devam etsin diyerek oy kaybetseler bile bakın bu kirli ittifakı devam ettiriyorlar. O yüzden dönüp de kalkıp Türkiye'de böyle bir çözüme soyunacaklarını sanmıyorum. Soyunsalar bile samimi olmayacakları için biz böyle bir karşılık, olumlu karşılık da vermeyiz.
Israr etmek durumundayım bu soruda çünkü şöyle bir durum söz konusu. Sayın Erdoğan'ın da masasında hep anketlerle çalıştığı artık herkesin malumu. Şuna ikna olursa biz ne yapıp ne edip Kürt oylarını tekrar kazanmalıyız derse, HDP'nin kapısını çalarsa bu sizin kişisel görüşünüz mü yoksa HDP'de bu saatten sonra Recep Tayyip Erdoğan'la bir çatı altında buluşamayız noktasında mı? Mesela Selahattin Demirtaş örneği ortada. Bedel ödüyor. Yani,
tabii bir bedel ödüyor ve biz Sayın Erdoğan'ın bu noktada artık barışa, demokrasiye döneceğine kesinlikle inanmıyoruz. Çünkü o kendi iktidarı için yapmayacağı şey olmayan bir insandı ve öyle halen bu adımları atacağına kesinlikle inanmıyoruz. Ve dediğim gibi göstermelik bir takım şeyler yapsa bile biz samimi olmadığı kanaatini devam ettiriyoruz.
Sayın Gergerlioğlu, son olarak aday konusunu konuşalım o halde. Aday belli Cumhur İttifakı açısından, eğer bir sürpriz olmazsa açıkladı Erdoğan adaylığını. Ama diğer cephede Millet İttifakı'nda birkaç isim söz konusu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi ağırlık kazanmaya başladı ki Sayın Kılıçdaroğlu aslında pek çok siyasi analist tarafından Kürt seçmene daha sempatik gelecek bir isim değerlendirmesi yapılıyor. CHP'nin geçmişine, geleneğine rağmen kendisinin son dönem yürüttüğü ağırlıklı olarak şahsi diyebileceğimiz politikaları hatırlatarak. Ve diğer iki isim de Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili Kürt seçmenin bir antipatisi olacağı öngörüleri var. Bir buna katılır mısınız? Sizin zihninizde partiniz adına mı söylemek istersiniz ya da sadece Ömer Faruk Gergerlioğlu adına mı olgunlaşan bir isim var mı? Ve üçüncü ittifak olarak da bir isim üzerinde konuştunuz mu, konuşuyor musunuz?
Adaylar hakkında biliyorsunuz Sayın Meral Akşener ve Sayın Mansur Yavaş'la ilgili olumsuz görüşlerimizi beyan ettik parti olarak. Sayın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu hakkında ise genel olarak olumsuz bir beyanda bulunulmuyor. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi biraz daha öne çıkıyor. Belli ki kendisi düşünüyor. Kendisinin düşündüğü bir yerde de Sayın İmamoğlu'nun şansının olmayacağı belli. Bizim şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir desteğimiz var ama bu tabii netleşmiş bir durumda değil. Ben şahsen bu konuda bir ağırlık olduğunu düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi Kürt seçmeni açısından antipatik bir isim değil. Bu bir gerçek. Fakat bu kararı bizim partimizde öyle bir kişi veremez. Partinin kurulları var. Son derece ciddi bir karar. Bu kurullardan geçer iyice eleklerden geçer ve öyle karar verilir. Parti adına bir şey demiş olmayayım. Ama benim şahsi görüşüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun adının etkin bir yerde olduğu ve onun demokratikleşme, Kürt meselesinin çözümü ve helalleşme adımlarının Kürt kamuoyunda sempatiyle karşılandığı bir gerçek ve de çözüm isteyen bir parti seçmenlerinin bu isme sıcak bakabileceği ihtimali yüksek. Benim de şu andaki yaklaşımım böyle. Sayın Kılıçdaroğlu, hani kendi adıma bunu söylemiş olayım, aday olursa parti de buna kurullardan geçerek evet derse destek verme ihtimali yüksek. Bizim Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı noktasında ise daha netleşmiş bir isim yok. Bu da tabii ki ayrıntılı bir şekilde toplantılardan sonra gerçekleşir. Fakat biz çözüme odaklıyız. Hani biz de illa bir aday çıkaralım, kim ne yaparsa yapsın, başkasının yaptığından bana ne demiyoruz. Biz de yeter ki bu kötü iktidar gitsin. Ortak bir aday varsa ona odaklanırız. İlla da biz aday çıkaracağız diye bir şey yok. Fakat eğer ki Millet İttifakı bu noktada olumlu, HDP'yi tatmin edecek adımlar atmazsa biz de kendi adayımızı çıkarırız. Bir er meydanında herkes kendi maharetini, gücünü gösterir.
Altılı Masa ortak aday konusunda uzlaşacaklarını, yani uzlaşmadan bir isim sunulmayacağını söyledi. Altılı Masa farz edelim Mansur Yavaş ya da Meral Akşener ismini öne çıkardı. Sayın Akşener daha önce başbakanlığa talip olduğunu söyledi ama diyelim ki Sayın Akşener ya da Yavaş ismi çıktı. Buna rağmen mevcut iktidarın uzaklaştırılması için yönetimden HDP bu isimlere de destek verebilir mi?
HDP bu isimlere destek vermeyeceğini beyan etti. Onların seçimi durumunda da farklı seçenekler olabilir. Yani belki işte boykottur, şudur budur, kesin bir şey diyemiyorum ama biz bu konuda lafımızı net, somut bir şekilde söyledik. Bu iki aday özellikle Kürt meselesinin çözümü konusunda eski Türkiye'den çok farklı şeyler yapmazlar. Biz de bundan ne anlarız ki o zaman? Hani eski düzen devam edecekse A, B, C, D, E şahsından farklı bir tanesi gelecekse ne anladık biz bu işten? O yüzden bu adayların bizim camiamızda şanslı olmadıklarını ve eğer ki böyle bir yanlış yaparsa Millet İttifakı bizim desteğimizi alamayacaklarını ve Sayın Özer Sancar'ın Metropol'ün yaptığı anketin sonucunu da göz önünde bulundurmaları gerektiğinin altını çiziyorum.
Sayın Gergerlioğlu, çok teşekkür ediyorum. Gayet net oldu açıklamalarınız. Eklemek istedikleriniz varsa son olarak onu alalım.
Sağ olun, teşekkürler. Kürt meselesi her zaman olduğu gibi siyasette çok önemli bir yerde. Birileri görmek istemiyor veyahut da devre dışı bırakmak istiyor veyahut da işte kapatarak, imha ederek, aklınca yok ederek çözmek istiyor. Parti kapatarak, çeşitli davalar açarak, ağır cezalar yağdırarak halletmek istiyor. Ama biz diyoruz ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında artık bu yanlıştan dönün. Gelin bu meseleye ortak, adil, eşitlikçi bir anlayışla bir çözüm bulalım ve bu boş tartışmalar artık bitsin. Teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
Sağ olun. İyi çalışmalar.
Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu. Hali hazırda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP açısından gayet mantıklı görünüyor. Bakalım bu altılı masanın seçimini nasıl etkileyecek? Tekrar Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.